9. Rabia zerzevat sepetini sallaya sallaya sabahleyin sinekli bakkal sokağına saptı. Bir solukta sokağın ortasına vardı. Dükkanın karşısına dikildi. İstanbul Bakkaliyesi levhası yenilenmişti ve dükkanın kapısında biri durmuş, başını kaldırmış levhaya bakıyordu. Acayip bir mahluktu. Bir çocuk gibi fakat kılığı çocuk değil. Arkasında pembe bir cübbe, başında abani bir sarık. Arkasında ayak sesi duyunca birdenbire döndü ve Rabia orta yaşlı bir cüceyle burun buruna geldi. Buruşuk yüzünde tabii komiklerin mahzun gözleri vardı. "Tevfik, müşteri geldi." İçeriye seslendi. Uzun boylu bir adam basık kapıdan geçebilmek için başını eğdi ve o eski sokakta beklemediği sevimli küçük müşteriyle yüz yüze geldi. Altın gözlerinin yeşil mevceleri parıl parıl yanıyor, beyaz örtünün içindeki yüz, Tevfik'in izah edemeyeceği bir heyecanla kıpkırmızı olmuştu. Dükkandan çıkıveren bu adama Rabia derhal ısınmıştı. Sıcak kestane rengi gözlere gözlerini dikmiş, uzun kumral bıyıkların altında gülen ağızla o da beraber gülüyordu. "Daha dükkan pek hazır değil ama zarar yok. Buyurun bakalım küçük hanım, bir siftah edelim. İnşallah ayağınız uğurlu gelir." Rabia fasulye ve soğan taşan sepeti kaldırdı, gösterdi. "Bu sabah alışveriş bitti." "Vah vah, yarın sabah bizden alırsınız." "Her sabah, her sabah." Çocuğun sesindeki heyecan Tevfik'i biraz şaşırttı. Hafızasında bir kasırga esti. Bu kız kime benziyordu? Emine'ye. Gerçi dudakları kısık, gözleri küçük değil ama yüzünün darlığı, teninin pürüzsüzlüğü. Kendi kızı bu yaşta olmalı. Bekçi Ramazan Ağa'nın sesi kulaklarında hala çınlıyor. "Kızın çok büyüdü Tevfik, hafız oldu." "Babanın adı ne kızım?" "Kız Tevfik." Birçok şey birden oldu. Cüce kapıya dayanmış ağlıyordu. Tevfik Tuna Nehri gibi taşmıştı. Tayfun gibi kızının etrafına dönüyor, kapıp kollarıyla kaldırıyor, dükkanda aşağı yukarı divane gibi dolaştırıyor, arada bir bırakıyor, biraz yüzüne baktıktan sonra tekrar kapıyor, nöbet gelmiş deli gibi sayıklıyor, ağlıyordu. Biraz sükun bulunca Rabia ile cüceyi bir sabun sandığına oturttu. Kendisi aralarında, bir kolu birinin belinde, bir kolu ötekinin omzunda, ikisini birden sıkıyor, ikisini de sırayla şapır şapır öpüyordu. Bu mesut badirede en kendisine hakim olan gene Rabia'ydı. Tevfik'in çocuk ruhu, cücenin çarpık ve biçare vücudu, hacet isteyen, sevgi bekleyen iki zavallı kimsesiz. Rabia ikisine birden sahip çıktı. Tevfik oturur oturmaz sürgünde geçen hasret ve gurbet yıllarını anlatmaya başladı. Sırasız ve karmakarışık bir hikaye. Fakat o kadar canlı ki Rabia kendini o yılları babasıyla beraber geçirmiş zannediyordu. İlk senelerin sefaletinde birkaç para edinebilmek için pazar yerlerinde halka eğlendirmiş, bazen yapyalnız, kafasını sokacak bir damdan mahrum, ekmekçi dükkanlarının önünde gözleri ve ağzı sulanarak aç ve avare dolaşmış. Hikayesinin bu kısmıyla kızın şen gözlerinin yaşardığını gören Tevfik, sergüzeştinin başka bir safhasına atladı. Zati Bey Gelibolu'ya mutasarrıf olunca sürgünlerin yüzü güldü. Ben derhal yanına kapılandım. Başımı bir yere soktum, sırtım esvap, midem sıcak yemek buldu. Fakat hepsini alnımın teriyle kazandım ha. Evin içinde de dışında da gece gündüz çalıştım. Ne iyi adam, Allah razı olsun. Fakat padişahtan korkmadı mı? Ne bileyim şekerim, öteki sürgünler mahsuz yapıyor dediler. Güya sürgünlere iyi muamele ederse jönlerden olacak diye korkar, ona memuriyet verirmiş. Güya İstanbul'da daha evvel yüksek bir memurmuş. Mutasarrıflık bir nevi sürgünlükmüş. Miş miş miş. Anlarsın ya, iş içinde iş. Tevfik bu karışık lakırdıları daha iyi anlatmak için bir de göz kırptı. Ama Rabia gene bir şey anlamadı. Bununla beraber lakırdı kesilmesin diye anlamış gibi başını sallıyordu. Gündüz tulumbadan su çeker, çocukları mektebe götürür getirirdim. Zerzevat bile ayıklardım. Fakat gece oldu mu, haydi yemiş bahçelerine. Sabaha kadar vur patlasın, çal oynasın. Sonra? Tevfik sustu. Bu gecelerin açık ve galiz eğlencelerini nasıl kızına anlatabilirdi? Kendi kendine, çiçek bozuğu bir çingene çengi karısı vardı. Surat düşkünü ama şeytan mı şeytan? Rabia Emine'yi hatırlatan kuru bir sesle, çingene demek fena kadın demektir diyordu. Tevfik'in yüzü bulutlandı. Öyle deme Rabia. Yüzünde insan yüreği taşıyan orada bir o, çingene vardı. O olmasa ben ne olurdum? Bir köpek, efendileri eğlendirmek için burnuna halka takılıp oynatılan bir ayı. Beni bir o insan yerine koydu. Öyleyse fena kadın değil. Fakat sen ne vakit geldin Tevfik? Kendini bildi bileli babasından herkes ona Tevfik diye bahsetmişti. Ona da babasını adıyla çağırmak tabi geliyordu. Fakat öyle sevimli bir Tevfik deyişi vardı ki her defasında babası kızı sıkıyor, saçlarını öpüyordu. Seni nasıl İstanbul'a bıraktılar? Zati Bey'in dahiliye nazırı olduğunu duymadın mı? Ha. Beni o getirdi. Biraz da para verdi. Bu vakte kadar ne yapıyordun? İş aradım. Bizim zuhuri kolu parçalanmış. Arkadaşların birçoğu aktör olmuş. Ha ha ha. Nasıl oyun bu? Söyleyeceklerini kitaplardan öğreniyorlar. Bir türlü aklım ermedi. Oyuncu diyeceğini kendi hemen bulup uydurmazsa, bilmezse, ezberden sure okur gibi oynamaz mı? Tevfik, eski arkadaşlarının dağılmalarına, bilhassa tiyatronun tahta barakaları içinde tercüme eserler oynamalarına kızıyordu. Başka alemin, yabancı hayatların bizim halkta alaka uyandıracağına bir türlü akıl ermiyordu. Herhalde en eski arkadaşı, orta oyununun meşhur cücesi Rakım'ı bulduğuna çok seviniyordu. Artık ölünceye kadar ondan ayrılmayacaktı. Cüceyi derhal dizinin üstüne çıkardı, yeni baştan Rabia'ya. ''İşte senin altı parmak amcan.'' diye takdim etti. Cücenin gözleri Rabia'ya çarpıklığı, sakatlığı, çirkinliği için af diliyor gibi, biraz muhabbet dileniyor gibi geldi. Ne kadar sarmanın sarı gözlerine benziyordu. Kollarını cücenin boynuna doladı. İki yanağından öptü. Fakat cüce bunu derhal alaya vurdu. Rabia'nın öptüğü yerleri ovuyor, gevrek gevrek gülüyordu. Söyleyecek şey kalmayınca Rabia fırladı, dükkanı teftişe koyuldu. Burnunu her çuvala, her kutuya sokuyor, kokluyordu. Artık biz dükkanı açacağız. Belki Rakım amca ile para biriktirir de ikilik bir orta oyunu kumpanyası yaparız. Bu Ramazan geceleri kara göz oynatacağız. İnsan biraz gevezelik etmezse dili paslanıyor. Rabia, Tevfik'in dükkanındaki hayatını beraber yaşayacakmış gibi dinliyor, rafların düzeni için öğüt veriyordu. Eğer Rakım sebze sepetini devirip de soğanlar yere yuvarlanmasalar, Rabia bu tatlı rüyadan hiç uyanmayacaktı. Eyvah, öyle yaklaşmıştı. Çarşıdan vaktinde döndüğü günler bile Emine söylenirdi. Bugün ne diyecekti? Sepeti kaptı, dükkandan fırladı. Hem koşuyor hem de başı arkaya çevrilmiş sesleniyordu. Yemekten sonra gene gelirim. Tevfik dükkanın kapısında durdu, elini salladı. Rabia köşeyi döndükten epeyce sonra hala elini sallıyordu. Rabia geldi ve temizlik başladı. Entarisinin peşleri kuşağına sokulu, bir çıplak ayak tahta fırçasının üstünde, öteki çıplak ayak yerde, bir el belde, öteki muvazene yapmak için havada, dükkanın üstündeki odayı ovmaya başladı. Rakım da yalın ayak, elinde paslı, delik bir kova, bahçedeki kuyudan su taşıyor, Rabia'nın gösterdiği yere döküyor, bahçe ile ev arasında mekik dokuyordu. Dükkanda karagöz takımını bitirmekle meşgul Tevfik, arada bir sesleniyor. Üçü de çocuk gibi mesut. Senelerin yığdığı pislik, kir ve tozla uğraşan Rabia'nın kalbi su gibi hafifti. Ömründe ilk defa etrafını çeviren memnuat duvarı dibine kadar yıkılmıştı. Güya bir el, kalbinin bağlarını çözmüş, ona ''İstediğin kadar gül, oyna, sevin ve yaşa'' demişti. O sabah, öğle vakti eve dönünce Emine'den çok şiddetli bir azar yemişti. Canını sokacak kadar sevimli, tatlı bulduğu babasıyla ilk mülakattan sonra anası ona birdenbire çok sevimsiz gelmiş, içini kinle doldurmuştu. Emine ne sorduysa, geç kalmasının sebebini ne kadar anlamak istediyse o kadar inatçı bir sükutla mukabele etmişti. Eğer imam vaktinde yetişmese, belki Emine onu dövecekti. Fakat bu inat, Emine'nin çenesini açmış, kızın ne kadar kusuru varsa babasından geldiğini söylerken, Tevfik'e ağzını açmış, gözünü yummuştu. İlk defa Rabia, anasının gözlerine isyanla bakmış, ''Ben de babam da fenayız, ne yapacaksın?'' ''Bırak babama gideyim.'' diye haykırmıştı. ''Baban mı? Hele bir İstanbul'a ayak bassın, selamlıkta padişahın arabasının altına yatar, vükelanın kapılarını aşındırır, o herifin ne kepaze olduğunu anlatırım. Tekrar cehennemin bucağına sürdürmezsem bana Emine demesinler.'' Rabia bundan ürkmüş, dudakları mühürlenmişti. babasının döndüğünü Emine'ye sezdirmemek için doğru konağa gitmeye karar vermişti. Fakat gene dayanamamış, konağın kapısından dönmüş, dükkana gelmişti. Şimdi tahtaları adeta parçalayacak gibi şiddetle ovarken düşünüyordu. Babasının geldiğini Emine'den saklamak kabil değildi. O halde çocuk Sabiha Hanım'ı bu tehlikeye karşı biricik selamet yeri diye hatırladı. Onu anlatacak, iltica edecek. Hemen o gece söyleyecekti. Öğleden sonra konağa gitmediğinin kim farkına varabilirdi? O akşam yemeğine gider, yemekten sonra Sabiha Hanım'ın odasında içini dökerdi. O akşam Sabiha Hanım'ın misafirleri olduğu için Rabia bir şey söylemedi. Ertesi akşam cesaret edemedi. Emine'nin pek az sokağa çıkması, belki komşuların eve pek seyrek gelmesi, Tevfik'in geldiğinden onu haberdar etmedi. Konak, Rabia'nın öğleden sonra gelmemesine dikkat etmedi. Bir hafta bu vaziyet devam etti. Bu meşhur haftanın her gününde öğleden sonra Rabia gitti, dükkanın üstündeki evi temizledi, mutfağa çeki düzen verdi. Babası, Cüce, o birbirlerine pek alışmışlar, senelerden beri beraber yaşıyormuş gibi teklifsiz olmuşlardı. Arada bu vaziyetten Emine haberdar olursa ne olacağını düşünüyorlar, keyifleri kaçıyordu. Fakat Rakım amca Rabia'ya anasıyla babası arasında intihap hakkı olduğunu anlatıyor, Rabia babasını tercih etmeye yemin ediyor, Tevfik'in yüzü gülüyordu. Rabia'nın bu sergüzeşti keşfedilmeden bir gün evvel üçler en şen saatlerini yaşadılar. Artık ev hazırdı. Dükkan badan olmuş, temizlenmiş, mallar yerli yerine dizilmiş, raflar süslenmiş, tavada renkli kağıtlardan kesilmiş askılar asılmıştı. Tevfik'in karagöz takımı da hazırdı. Üçler bahçede perde yerini, fener yerini tespit ettiler. Ramazan yaza geliyordu. Geceleri Allah'ın kandilleri sarkan koyu lacivert kubbe, dünyanın günahkarlarına gülecek, İstanbul'un ılık ve tatlı havasında binbir minare mahyalarını sallandıracaktı. Tevfik, Rakım, lazım gelen şamatayı yapmak için tefimiz yok, dedi. Rabia atıldı. Ben konaktan getiririm. Ben hem şarkı söyler hem tef çalarım. Hem de ne güzel çalarım, bayılırsın. Genç baba gözlerini kıstı. Kızının çalımına güldü. Fakat birdenbire yeğesle başını salladı. Sen bir hafızsın Rabia. Bu maskara türküleri nasıl söylersin? Yar bana bir eğlence yar diye bağıran hafız nerede görülmüş? Bir kere tef çaldığımı dinle de sonra söyle. Ben Vehbi dedenin talebesiyim. Orası işi bozuyor ya. Senin usulün sokak çocuklarına, mahalle karagözcüsüne gelmez. Rabia sırıttı, mutfağa daldı. Bir dakika sonra elinde teneke kahve tepsisinden bir tef, uzun parmakları üstüne dolaşıyor, çalıyordu. Babası tepsiyi elinden kaptı, avazı çıktığı kadar bağırarak. Ben sana demedim mi sevme dokuz yar diye hem söylüyor hem de en şamatalı usulüyle tepsi çalıyordu. Sonra tepsiyi fırlattı kızına. Ben sana bir maymun alsam da sen sokaklarda oynatsan nasıl olur? Sende bu istidat varken pencerelerden başına çil kuruş yağar, biz de ekmek parası ediniriz. Babasının bu şakası ona pencereden maymun seyrettiği günleri hatırladı. Sokaktaki çocuk alayına iltihak için ne kadar içi sızlamış, cama yapışan burnu yamyazsı oluncaya kadar gözleri macuncu çingeneyi seyretmişti. Eğildi, yerden tepsiyi aldı. Birdenbire maymun oynatan bir çingene oluvermişti. Tepsiye sert sert, tam tam vuruyor, başı bir tarafta, göğsü ileride, bir ayağı muhayyel bir maymunu tekmeleyerek, oynatarak bahçede dolanıyordu. Rakım çocuğun sanatkar temsiline dayanamadı. O da hemen bir maymun oluverdi. Dört ayak yürüyor, gözleri dört dönüyor, maymun gibi çığırıyor, güya atılan fındıkları kaparak, dişleriyle kırarak kabuklarını Tevfik'in suratına fırlatıyor, çingenenin bir tarafından öbür tarafına yan yan takkak atıyordu. O hafta böyle kahkahalı, oyunlu bir sahneyle kapandı. Rabia'nın o hafta derslerine gelmediğini ancak perşembe günü kahya kadın Vehbi dededen öğrendi. Çocuğu her akşam sofrada ve yemekten sonra da hanımefendinin odasında görüyordu. O kadar çalışkan ve uslu bir kız dersten kaçamaz. O halde mutlak Emine onu evde alıkoyuyor. Hemen başını örttü, imamın evine gitti. İkindi vaktiydi. Şükriye Hanım kapıyı çalarken çamaşır çivitleyen Emine'nin zaten kulağı tetikte. Zihni Rabia'nın son günlerde tavrının başkalığıyla meşgul. Sabunlu elleriyle kapıyı açıp da kahya kadın selam sabahtan evvel yekten ona Rabia'yı niçin öğleden sonra dersten alıkoyduğunu sorunca şaşırdı. Rabia konakta değil mi? Yo, bir haftadır öğlelerden sonra gelmiyor. Emine'nin gözleri küçüldü. İki batıcı iğne ucu, dudakları büzüldü. Bir tek dar çizgi oldu ve kahya kadına aklına ve ağzına geleni söyledi. Kız geçen cuma pazardan geç geldiğinden beri esasen içine kurt düşmüştü. Kim bilir nasıl bir felakete uğramıştı. Tüh, yazıklar olsun. Elin fukarasının ehli ırz bakire evladını terbiye edeceğiz diye konağı alıp da nasıl böyle sokaklara salıveriyorlardı. Hanımefendi ha? Şükriye Hanım Rabia'nın henüz çocuk denilecek çağda olduğunu söyleyince bütün bütün köpürdü. Memeleri koynunda elma gibi adet görmesi yaklaşmış koskocaman kız. Biricik evladını böyle sokaklara salan Sabiha Hanım'ın düzgününden, allığından, rastlığından, seviciliğinden ve daha nelerinden tutturdu. Kahya kadına çanak yalayıcı, boynuzlu karı diye bağırdı. Eğer bu patırtıdan ikindi uykusu başına sıçrayan imam aşağı koşmasa, iki kadın avluda saç saça baş başa dövüşeceklerdi. Şükriye Hanım, Rabia'nın öğlelerden sonra nerelerde dolaştığını anlamadan konağa döndü. Fakat hanımefendinin odasına ayak bastığı andan itibaren bir curcunadır başladı. Rabia orada Sabiha Hanım'a nihayet babasının avdetini anlatıyordu. Derken Emine konağa geldi. Eğer bütün bu vakalarda Sabiha Hanım soğukkanlılığını ve idaresini göstermese maazallah bir felaket olacaktı. Ağzı köpürerek Sabiha Hanım'a tam bir cephe hücumuna geçen Emine, tevhiin avdetini duyunca pat dadak düştü bayıldı. Ayılır ayılmaz biricik çocuğunu o soytarıya vermektense eliyle boğmak için Rabia'nın gırtlağına atıldı. Bütün konak Emine'yi zapt etmeye uğraşırken Sabiha Hanım imama haber yolladı. Mabey'in kapısında imamla müzakereden sonra aldıkları karar şu oldu. Şeriat zaten bu yaşta çocuğa anasına veyahut babasına gitmek için hakkı hıyayı vermişti. İşi mahkemeye düşürmektense Selim Paşa'yı hakem yapıp işi dostane halletmek daha münasip değil miydi? İmam derhal kabul etti. Esasen tevhiin dahiliye nazırı Zatip Bey'den himaye görmesi, siyasi rakibi olan Selim Paşa'nın gözüne girmek, kendisine acındırmak, mümkün olursa bu rekabeti hafifçe körükleyip paşadan bir külah kapmak. Bu imama en muvafık bir şekil gibi göründü. Hem davanın haline kadar Rabia'yı hanımefendinin konakta alıkoyması işin en muvafık tarafıydı. Cuma selamlığından sonra karısıyla uzun bir müzakereden sonra paşa selamlığa çıktı ve evvela imamı kabul etti. O gün Hacı İlhami Efendi gözleri yaşlı, boynu bükük bir ihtiyar manzarası veriyordu. Dedi ki, ''Paşamızın vereceği kararı şeriat hükmü gibi kabule amadeyim. Çocuğun babasını isteyeceğinden korkuyorum. Asıl yandığım şey bu kadar emek ve zahmetten sonra kepaze herifin masum kızı Zati Bey gibi sarhoş ve bir edep bir adamın evine götürmesi olacak. Paşanın gül kaşları birbirine karıştı. Rabia'yı Zati Bey'in konağına götürmemesini Tevfi'ye söylerim. Götürürse kız bir daha bizim konağa ayak basamaz. İmam ellerini oğdu, sesini alçalttı. Şurasını arz edeyim ki mahallili Tevfi'nin nereden para bulup dükkan açtığını hayrette. Herkes Zati Bey'e hafiye yazılmış diyor. Sinekli bakkalda bizim gibi fukaralara hafiyelik edecek değil ya. Paşa güldü. İmamın manevrasını derhal anlamıştı. Politikayı büyüklere bırak imam efendi. Kendi işine bak. İmam kendince ince bulduğu siyasette bu defalık ısrar etmedi. Asıl maksadını, endişesini paşayı müteessir eden bir çıplaklıkla açtı. Çocuk babasına giderse hafızlıktan kazancı da elden gidecek. Biz o kadar para, emek sarf ettik. Hem çocuğun getirdiği varidat kesilirse yarı aç yarı tok kalacağız. Malum ya, dünyada Allah korkusu kalmadı. Benim gibi fukara bir imamla mahalleli her ilmi haber için bezigyan gibi pazarlık ediyor. Kahya Efendi bu aralık Rabia'yı sonra tevhiye odaya aldı. Paşa evvela çocuğa dedi ki, kızım işte baban. İşte büyük baban. Hangisinin yanında oturmak istersin? Babamın yanında efendim. Büyük baban sana emek verdi. Bunca yıl seni himaye etti. Babanın yanında bir kadın da yok. Sen şimdilik büyük babanın yanında kal. Babanı istediğin zaman gider görürsün. Rabia birdenbire Tevfik'in elini yakaladı. Babamın benden başka kimsesi yok efendim. Kızına bakmaya iktidarın var mı Tevfik? Rabia atıldı. Dükkanı açıyoruz paşa efendi. Herkes bizden alışveriş edecek. Siz de edersiniz değil mi? Kızın gözlerinden damla damla yaşlar akıyordu. İmam partiyi kaybediyordu. Yutkundu. Kızın kazancına göz dikti de aklını çeldi. Bunca senedir evladını bir kere aradı sordu mu? Tevfik ilk defa ağzını açtı. Rabia'nın kazançları gene imama verilsin efendim. Ben kızıma bakarım. Bu teklif şayanı kabul görüldü. Paşa Rabia'yı hareme yolladı. İmamı savdı. Fakat Tevfik'i alıkoydu. Kızın tahsiliyle ben hayli meşgul oldum Tevfik. Devamına müsaade edecek misin? Emredersiniz paşam. O halde benim de bir şartım var. Kızını Zati Bey'in konağına götürmeyeceksin. Allah esirgesin. Demek Zati Bey'in ahlakının düşüklüğü Tevfik gibi bir serseriye bile çirkin geliyordu. Paşa öksürdü. Doğru söyle Tevfik. Zati Bey sana mahallede bir vazife verdi mi? Nasıl vazife efendim? Tevfik'in yüzündeki hayret samimiydi.